Ayrım 5, sayfa 59. 5. Evlilik akdi. Bir sabah insan sesleriyle uyandım. Hasırımda doğruldum. Kimseyi göremeyince araştırma yapmaya karar verdim. Erken saatlerin sessizliğinde kulağıma gelen sesleri izleyerek yaklaşık yarım mil ötede anne ve babamın uzaklaşmakta olan bir grup insana güle güle diyerek el salladığı yere ulaştım. "O kim anne?" diye sordum. Elimle grubun arkasında başında eşarp bağlı zayıf bir kadını işaret ederek. "Aa, o senin arkadaşın Şükrin. Ailesi buradan ayrılıyor mu?" "Hayır, o evleniyor," diye karşılık verdi annem. Şaşkın, ufukta kaybolanlara baka kaldım. Ben 13, Şükrin ise benden biraz daha büyüktü. Yaklaşık 14 yaşlarındaydı ve ben onun evlenmekte olduğuna inanamamıştım. "Kiminle?" Kimse bu soruma karşılık vermedi. Çünkü bu tip sorular sormak bana düşmezdi. "Kiminle?" diye sorumu yineledim. Yine sessizlikle karşılaştım. "Buradan ayrılacak mı? Yani kocasıyla." Genelde olan buydu ve en büyük korkum arkadaşımı bir daha görememekti. Babam, "Merak etme, sıra sana da geliyor," dedi soğuk bir ifadeyle. Annem ve babam dönüp kulübemize doğru yürürlerken ben haberin etkisiyle orada kala kalmıştım. Şükrin evleniyor. Evlenmek. Bu defalarca duymuş olduğum bir terimdi. Ama ben o sabaha kadar ne anlama geldiğini hiç sorgulamamıştım. Somalili bir kız olduğumdan bana asla evlilik ve seks anlatılmamıştı. Benim ailemde, kültürümde hiç kimse bundan bahsetmezdi. Asla ve asla akla gelmezdi. Erkeklerle ilgili tek düşüncem hayvan yetiştirmede kimin daha iyi olduğunu görmek için onlarla rekabet etmek, yarışmak ve onlara galip gelmekti. Seks konusunda söylenen tek şey hiç kimseyle beraber olma, evlendiğinde bakire olman gerek sözleriydi. Kızlar bakire olarak evleneceklerini ve tek bir erkekle evleneceklerini bilirlerdi. Onlar için tek seçenek buydu. Bu hayat tarzımızdı. Babam kız kardeşlerime ve bana "Siz kızlar benim kraliçelerimsiniz," derdi. Çünkü çevredeki en güzel kızlara sahip olduğu için şanslı kabul edilirdi. "Siz benim kraliçelerimsiniz ve hiçbir erkek sizinle beraber olamaz. Buna yeltenirse bana haber verin. Ben sizi korumak için varım. Sizin için ölümü göze alırım." Kraliçelerini korumak için babamın birden fazla şansı oldu. Büyük ablam Aman bir gün hayvanları otlatmak için evden uzaktayken adamın biri ona yaklaşmış. Adam onu taciz ettikçe o "git başımdan, ben seninle ilgilenmiyorum" demiş. Sonunda yaptıkları işe yaramayınca adam Aman'ı yakalayıp ona tecavüz etmeye kalkmış. Bu büyük bir hataydı. Çünkü Aman 1.80 boylarında erkek kadar güçlü bir Amazondu. Adamı dövdükten sonra eve dönüp olanları babama anlattı. Babam zavallı aptalı buldu, ardından o da dövdü. Hiç kimse onun kızlarına saldıramazdı. Bir gece bir öteki ablam Favziya'nın attığı çığlıkla uyandım. Her zaman olduğu gibi dışarıda yıldızların altında uyuyorduk. Ama o bizden uzakta bir kenarda yatıyordu. Doğruldum ve kampımızdan koşarak kaçan bir erkek gölgesi gördüm. Babam ayağa fırladığında Favziya bağırmaya devam ediyordu. Babam davetsiz misafirin peşine düştü. Biz Favziya'nın yanına gittik. O eğilmiş, bacaklarını kaplayan beyaz, yapış yapış meniği elliyordu. Adam babamdan kaçmayı başarmıştı. Ama sabah olduğunda kız kardeşimin uyuduğu yerin yakınlarında sapığın sandalet izlerini gördük. Babam alçağın kim olduğunu tahmin ediyor ancak emin olamıyordu. Bir süre sonra kurak bir dönemde babam su almak için yakındaki bir su kaynağına gitti. Babam nemli toprakta durmuş beklerken bir adam yaklaşmış. Adam su için sırasını beklerken huzursuzlaşıp "Hey, çabuk ol, benim de su almam gerekiyor," diye bağırmış. Somali'de su kaynakları insanların kimi kez 100 fit derinliğinde çukurlar kazarak yeraltı sularına ulaştıkları umuma açık alanlardır. Su azaldıkça hayatlarını sürdürecek kadar su bulmaya çalışırken insanlar birbirleriyle rekabete girerler. Babam adama önce kibar olmasını, sonra su alabileceğini söyleyerek karşılık vermiş. "Tamam, pekala. Adam hiç zaman kaybetmeden çukura atlamış. İşe koyulup torbalarını suyla doldurmuş ve çıkıp gitmek üzereyken babam çamurda adamın sandalet izlerini fark etmiş. "Sendin değil mi?" deyip adamın omuzlarından yakalayarak sarsmaya başlamış. "Seni ruh hastası pislik, kızımla beraber olan sendin." Babam vurup onu köpek gibi dövmüş. Ama köpek herif üzeri işlemeli hançeri andıran kocaman bir Afrika katil bıçağı çıkarmış. Babam daha silahı elinden alıp onu kendi bıçağıyla yaralayamadan adam 4 ya da 5 kez baldırından yaralanmış. Her ikisi de ciddi şekilde yaralanmışlar. Babam güç bela kaynaktan çıkıp kulübeye döndüğünde her yeri kan içindeydi ve halsizdi. Uzunca bir süre sonra babam iyileşti. Ancak ben onun gerçeği söylemiş olduğunu fark etmiştim. Kız kardeşimin onuru için ölmeye hazırdı. Babam sürekli, "Sizler benim kraliçelerim, hazinelerimsiniz ve ben sizi kilit altında tutuyorum, anahtar bende," diyerek biz kızlarla şakalaşırdı. Ben de "Peki anahtar nerede?" derdim. O katılarak güler ve "Uzaklara attım," derdi. O zaman "Nasıl dışarı çıkarız?" diye ağlardım ve herkes gülerdi. "Çıkamayacaksınız sevgilim. Ben hazır olduğunuzu söyleyinceye kadar çıkmayacaksınız." Bu şakalar en büyük ablam Aman'dan en küçük kardeşime kadar hepimize yapılmıştı. Aslında bunlar şaka değildi. Babamın izni olmadan kızlarının yanına yaklaşmak mümkün değildi. Ancak bunda babamın bizi istenmeyen girişimlere karşı korumasından öte bir şey söz konusuydu. Afrika evlilik pazarında bakireler pek makbuldü. Bu, kızların sünnet edilmesi uygulamasının söylenmese de en büyük nedeniydi. Babam güzel bakire kızları için büyük bir ücret isteyebilirdi. Ancak başka bir adamla seks yaparak namusu lekelenmiş bir kızı kabul ettirmek olanaksızdı. Yine de bir kızken bu gerçeklerin hiçbiri beni ilgilendirmiyordu. Çünkü henüz bir çocuktum ve seks ya da evlilik konularını hiç düşünmemiştim. Arkadaşım Şükri'nin evlendiğini öğreninceye kadar bu böyle sürdü. Birkaç gün sonra bir gece babam geldi ve onun "Hey, varis nerede?" dediğini duydum. "Buradayım baba," diye ona seslendim. "Gel buraya," dedi yumuşak bir sesle. Normalde oldukça sert ve kızgın bir ses tonu vardır. Bu yüzden beni bir şeylerin beklediğini anlamıştım. Onun için bir şeyler yapmamı, yarın hayvanlara bakmak, su aramak, yiyecek bulmak veya benzeri bir şeyler yapmamı istediğini düşünerek durup dikkatle gözlerinin içine bakarak benim için niyetinin ne olduğunu anlamaya çalıştım. "Gel, gel," dedi sabırsızca. Şüpheli gözlerle hiçbir şey söylemeden ona doğru birkaç adım attım. Babam beni çekip dizlerine oturttu. "Biliyorsun," diye söze başladı. "Sen çok marifetli birisin. Şimdi ciddi bir şeylerin beni beklediğinden emindim. Gerçekten marifetli birisin. Tıpkı bir erkek çocuğu gibi. Sen benim için oğlum yerindesin." Bu sözlerin onun en büyük övgüsü olduğunu biliyordum. "Hmm," diye karşılık verdim. Böyle övgüler almamın nedenini merak ettim. "Benim için hep bir erkek kadar çok çalışan, hayvanlara iyi bakan bir oğul gibiydin. Ve ben sadece seni özleyeceğimi bilmeni istedim." Babam bunu söylediğinde onun benim de tıpkı kız kardeşim Aman gibi evden kaçmamdan korktuğunu sandım. Babam onu evlendirmeye çalışırken Aman kaçıp gitmişti. Benim de kaçacağımdan, onu ve annemi tüm zor işlerde tek başına bırakacağımdan korkuyordu. Çok hislenerek ondan şüphelenmenin verdiği suçluluk duygusuyla ona sarıldım. "Ah babacığım, ben hiçbir yere gitmiyorum ki." Beni tutup yüzüme baktı. Yumuşak bir ses tonuyla, "Evet, gidiyorsun canım," dedi. "Nereye gidiyorum? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Senden ve annemden ayrılmam." "Evet, gidiyorsun varis. Sana bir koca buldum." "Hayır baba, hayır." Kucağından yere atladım. Babam beni tutmaya, kolumu yakalamaya çalıştı. "Ben gitmek istemiyorum. Evden ayrılmak istemiyorum. Sen ve annemle kalmak istiyorum." "Sakin ol. Her şey iyi olacak. Sana iyi bir koca buldum." "Kim?" dedim merakla. "Onunla karşılaşacaksın." Kuvvetli görünmek için büyük bir çaba göstermeme rağmen gözlerim doldu. Onu yumruklayarak bağırmaya başladım. "Ben evlenmek istemiyorum." "Tamam varis, bak." Babam eğilip bir taş alıp ellerini arkasına götürüp taşı bir o eline bir ötekine geçirdi. Sonra taşın hangi elinde olduğunu görmemem için yumruk yapıp ellerini öne uzattı. "Sağ mı sol mu? Taş hangisinde bul. Eğer doğruyu bulursan benim dediğimi yapıp ömür boyu şanslı olacaksın. Eğer yanlışı seçersen günlerin acı içinde geçecek çünkü aileden aforoz edileceksin. Yanlış eli seçersem neler olacağını merak eden gözlerle ona baktım. Ölecek miydim? Sol elime dokundum, boş avcunu gökyüzüne doğru açtı. Sanırım bana söylediğini yapacağım diye mırıldandım üzgün üzgün. Tekrar yapabiliriz. Hayır diye başımı yavaşça salladım. Hayır baba, evleneceğim. O iyi bir adam dedi babam. Bana güvenmelisin. İyi adamı gözünden tanırım. Ve sen de ben ne söylersem onu yapacaksın. Omuzlarım aşağıda, orada öylece dikildim. Kendimi hasta, ürkmüş hissediyordum. Hayır dercesine başımı salladım. Sağ elindeki taşı karanlığa doğru fırlatıp, o halde tüm hayatın boyunca şansın yaver gitmeyecek diye bağırdı. Şey, sanırım bununla yaşaması gereken benim, öyle değil mi? Suratıma hızlı bir tokat attı. Çünkü hiç kimse ona karşılık veremezdi. Şimdi anlıyorum ki bu tarz davranışım geleneklere aykırı olduğundan beni mümkün olduğunca çabuk evlendirmek zorundaydı. Bir asi, erkek gibi bir kız, küstah ve korkusuz biri olmuştum. Ve ünüm de yayılıyordu. Hala değerliyken babam bana bir koca bulmak zorundaydı. Çünkü Afrikalı erkekler kendilerine karşı koyan kadın istemiyorlardı. Ertesi sabah kalktım ve her zaman olduğu gibi hayvanlarımı otlatmaya götürdüm. Onları izlerken benim için çok yeni olan bu evlilik kavramını düşündüm. Babamı evde kalmam konusunda ikna etmek için plan yapmaya çalıştım. Ama içten içe bunun olmayacağını biliyordum. Yeni kocamın kim olacağını düşündüm. O güne kadar çocukça tek romantik ilgim babamın arkadaşının oğlu Jama'a karşıydı. Ailelerimiz birlikte dolaştığında onu pek çok kez görmüştüm. Jamah benden oldukça büyüktü ve ben onu çok yakışıklı buluyordum. Ama o henüz evlenmemişti. Babam onu oğlu gibi sever ve babasına karşı iyi bir oğul olduğunu düşünürdü. Ama büyük olasılıkla benim Jamah'ı çekici buluşumun en büyük nedeni ablam Aman'a karşı olan tutkusu ve benim varlığımdan haberdar olmayışıydı. Ben onun için sadece küçük bir kızdım. Oysa Aman arzulanan bir kadındı. Aman'a Jamah'ın kendisinden hoşlandığını fısıldadığımda bana boş ver dercesine elini sallayıp pış dedi. Ona şöyle bir bakmadı bile. Çünkü göçebe yaşamı yeterince tecrübe etmişti. Ve babam gibi biriyle evlenmeye hiç de niyeti yoktu. Sürekli şehre gitmekten, paralı biriyle evlenmekten bahsederdi. Babam onu arkadaşı göçerlerden biriyle evlendirmeye çalışınca büyük şehir hayallerinin peşinden gidip evden kaçtı. Ondan bir daha haber alamadık. O gün tüm gün boyunca bir yandan hayvanlara çobanlık ederken evliliğin o kadar da kötü bir şey olamayacağı hakkında kendimi ikna etmeye çalıştım. Ve Jamah'la annem ve babamın yaptığı gibi birlikte yaşar hayal ettim. Güneş batarken sürümle eve döndüm. Küçük kız kardeşim koşarak beni karşıladı ve babamın yanında bir adam var. Sanırım seni bekliyorlar dedi. Kardeşim dişe dokunur bir şeyleri kaçırıyormuş düşüncesiyle bana gösterilen bu ani ilgiden kuşkulanmıştı. Fakat ben babamın planlarına devam edeceğini, sanki planın nesnesi ben değilmişim gibi bildiğimden korkudan titremeye başladım. Neredeler? Kardeşimin eliyle işaret ettiği yönün aksi yönüne döndüm ve ilerledim. Varis, onlar seni bekliyorlar diye bağırdı. Of, kes sesini, beni yalnız bırak. Domuzlarımı ağıla koyup süt sağmaya başladım. İşin ortasında babamın bana seslendiğini duydum. Evet baba, geliyorum. Çekine çekine yerimden kalktım. Fakat kaçınılmaz olanı ertelemenin anlamı olmadığını biliyordum. Babamın beni Jamah ile birlikte beklediğine dair içimde küçük bir ümit belirdi ve onun yakışıklı pürüzsüz yüzünü hayal ettim. Lütfen gelen Jamah olsun diye mırıldandım, ayaklarımı sürüyerek ilerlerken. Jamah ailemi terk edip yabancı bir adamla yaşama tehlikesinden kurtulmanın tek yoluydu. Sonunda gözlerimi açıp kan kırmızısı göğe baktım. Güneş ufukta erimişti ve önümde duran iki adam silüeti gördüm. Babam, "Aa işte buradasın, gel buraya canım." Bu bay, söylediği cümlenin gerisini işitmemiştim. Gözlerim elinde bir bastonla oturmakta olan adama kilitlendi. En azından 60 yaşlarında uzun ve beyaz sakallı bir adamdı. "Varis," sonunda babamın benimle konuştuğunu duydum. Bay Galula merhaba de. Merhaba dedim, mümkün olduğunca soğuk bir sesle. Saygılı olmam gerekiyordu ama istekli görünmek zorunda değildim. Yaşlı aptal bastonuna yaslanmış, orada öylece otururken bana sırıttı ama karşılık vermedi. Büyük olasılıkla dehşet içinde ona bakan evleneceği bu kıza ne söyleyeceğini bilememişti. Gözlerimdeki bakışı gizlemek için başımı eğip yere baktım. Pekala varis canım, utangaç olma dedi babam. Babama baktım ve bunun benim ifademi görerek müstakbel kocamı korkutup kaçırmayayım diye yaptığı bir taktik olduğunu fark ettim. Pekala tamam, git ve işlerini bitir. Bay Galula dönerek çok çekingen, sessiz bir genç kız diye açıklama yaptı. Bir saniye bile duraksamadan domuzlarımın yanına koştum. Tüm gece Bay Galul ile evlenince hayatımın nasıl olacağını düşündüm, durdum. Ailemden daha önce hiç ayrılmadığımdan onlarsız yaşamanın, hiç tanımadığım biriyle yaşamanın nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştım. En azından mide bulandırıcı, yaşlı bir adamla seks yapma düşüncesiyle derdime dert eklememiş olmam benim için bir şanstı. 13 gibi körpe bir dönemde pazarlığın o kısmı hakkında deneyimsizdim. Düşüncelerimi evlilik ikileminden başka yöne çekmek için erkek kardeşimi dövdüm. Ertesi sabah erken saatlerde babam beni çağırdı. Dün akşam gelenin kim olduğunu biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. O senin gelecekteki kocan. Ama baba, o çok yaşlı. Hala babamın bana değer vermeyip beni onun gibi yaşlı bir adamla yaşamaya göndereceğine inanamıyordum. O en iyisi tatlım. Etrafta dolanıp öteki kadınların peşine düşerek başka eşler getiremeyecek kadar yaşlı. Seni terk etmeyecek, sana bakacak. Üstelik babam burada durdu ve gururla sırıtarak sana ne kadar ödediğini biliyor musun diye sordu. Ne kadar? 5 deve. Bana 5 deve verecek. Babam koluma hafifçe vurdu. Seninle gurur duyuyorum. Başımı çevirip sabah güneşinin altın sarısı ışınlarının ortalığı canlandırmasını izledim. Gözlerimi kapayıp sıcaklığı yüzümde hissettim. Düşüncelerim bir türlü uyuyamadığım bir önceki geceye geri döndü. Uyumak yerine yıldızların tepemde dönüşünü seyrederek orada ailemin ortasında uzanmış ve kararımı vermiştim. Yaşlı adamla evlenmeye karşı çıkarsam durumun değişmeyeceğini biliyordum. Babam başka birini, ardından başka birini, sonra da bir başkasını bulacaktı. Çünkü benden kurtulmaya ve develerini almaya kararlıydı. Başımı salladım. Pekala baba, şimdi hayvanlarımı dışarı çıkarmam gerek. Babam memnun bir tavırla bana baktı. Aklından geçenleri okuyabiliyordum. Hey, bu sandığımdan da kolay oldu. O gün domuzların oynamalarını seyrederken babamın sürüsüne son defa bakıyor olduğumu biliyordum. O yaşlı adamla birlikte hayatımı çölde tamamen ıssız bir yerlerde ikimizi gözümün önünde canlandırdım. O bastonuyla topallayarak çevrede dolaşırken ben tüm işleri yapıyordum. Geçireceği bir kalp krizi sonrası tek başıma kaldığımı ya da daha da iyisi o öldükten sonra tek başıma 4 ya da 5 çocuğu büyüttüğümü hayal ettim. Çünkü Somali'de dul kadınlar tekrar evlenmezler. Kararımı verdim. Bu bana göre bir hayat değildi. O akşam eve döndüğümde annem sorunun ne olduğunu sordu. Adamı gördün mü dedim pat diye. Bana hangi adamdan bahsettiğimi sormadı. Evet, önceki gün gördüm. Babam duymasın diye alçak bir sesle, anne, o adamla evlenmek istemiyorum diye fısıldadım. Annem omuz silkti. Pekala tatlım, benim elimde olan bir şey değil. Ne yapabilirim ki? Bu babanın kararı. Yarın ya da belki bir sonraki gün kocamın karşılığında 5 deveyle beni almaya geleceğini biliyordum. Çok geç olmadan kaçma planları yaptım. O gece herkes uyuduktan sonra babamın horultularını duyana dek bekledim. Sonra kalkıp hala ateşin başında oturmakta olan annemin yanına gittim. Anne dedim fısıldayarak, o adamla evlenemem, ben kaçacağım. Şşt, sessiz ol, nereye çocuğum, nereye gideceksin? Mogadişu'da teyzemi bulacağım. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Ben bile bilmiyorum. Merak etme, onu bulurum. Pekala, şimdi hava karanlık, dedi sanki bu kaderimi de değiştirecekmiş gibi. Şimdi değil, sabah dedim fısıltıyla. Beni güneş doğmadan önce uyandır. Onun yardımına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Çünkü bir çalar saatim yoktu. Uzun yolculuğuma başlamadan önce biraz dinlenmeliydim. Ama aynı zamanda da babam uyanmadan önce yola koyulmuş olmalıydım. Hayır diye başını salladı annem. Bu çok tehlikeli. Aa lütfen anne, o adamla evlenmem. Gidip onun karısı olamam. Lütfen, lütfen. Senin için geri döneceğim, biliyorsun. Git yat. Annemin gözlerinde bu mesele kapanmıştır diyen sert bir ifade vardı. Yorgun annemi ateşe bakar bıraktım ve ısınmak için kardeşlerimin arasına yattım. Uyurken annemin hafifçe koluma vurduğunu hissettim. Yanıma çömelmiş duruyordu. Git. Aniden silkelenip uyandım. Ardından yapmam gerekenin ürpertisiyle kendime geldim. Dikkatlice yatmakta olduğum sıcak bedenlerin arasından kıvrıldım ve babamın her zamanki aileyi korur pozisyonda yatıp yatmadığını kontrol ettim. Hala horlayarak yatıyordu. İçim burkula burkula annemle birlikte kulübeden dışarı çıktım. Anne, beni uyandırdığın için teşekkür ederim. Alacakaranlıkta hafızama kazımaya çalışırcasına yüzüne baktım. Zira uzunca bir süre bu yüzü bir daha göremeyecektim. Kendi kendime güçlü olmaya karar vermiştim ama olmadı. Gözyaşları içinde ona sımsıkı sarıldım. Git, baban kalkmadan uzaklaş dedi yavaşça kulağıma. Kollarıyla beni sıkıca sardığını hissettim. Hiç endişen olmasın, her şey yolunda gidecek. Sadece dikkatli ol, hem de çok. Beni bıraktı. Boris, bir de beni unutma. Unutmam anne. Döndüm ve hızla karanlığın içine koştum.